Ayrım 15.
Sayfa 153. Bir dostunun evinde rastladığı bir köylü Saraç oğluna diyor ki: "Efendi, eğer eğitimi köylere kadar sokmak istiyorsan kasabaların yanına birer basit baraka yaptır. Bunların içine samandan, ottan, yastık ve minderler koydur. Köylerden arpa, buğday ve fasulye topla. Her köyden 5-6 çocuğu zorla getirt. Bu barakalarda köylerde yediklerini yesin, okusunlar. Sonra bunları öğretmen olarak kendi köylerine yolla." Dipnot 73. Adı geçen eser, ilgili söylevler. Cilt 2, sayfa 291. Saraçoğlu'nun bu gerçekleri bilmemesi şaşırtıcıdır. Bu öğüt bakana pek uygun gelmiş ve mecliste köy okulu adıyla az zaman ve masraf isteyen yeni bir tip okul kurmak fikrini savunmuştur. Oysa bakanın işitip de hayran olduğu fikir, yıllardır Türk aydınları arasında tartışılmış, bakanın kendi memleketinde toplanan iktisat kongresinde geliştirilerek karar halini almış bulunuyordu. Şükrü Bey'in bir hayranlıktan öteye gitmeyen köy okulları fikrini Mustafa Necati ve onun genç kurmayları uygulamayı denemiştir. Onun bakanlığı sırasında biri Zincirdere'de, biri Denizli'de olmak üzere iki tane köy öğretmen okulu açılmıştır. Deneme okulları olarak açılan bu kurumların ikisi de üçer yıllıktı. Öğrencileri köylerden toplanıyordu. İllerin dışında geniş arazi ortasına kurulmuşlardı. Okullarda nazari dersler öğleye kadardı. Öğleden sonralarını öğrenci uygulama yaparak geçiriyordu. Okulların uygulama için kullanılan 30 dönümlük bir tarlası, 5 dönümlük bağı, bir sebze bahçesi, birer aralığı, tavuk yetiştirme için fenli kümesleri vardı. Öğrenci buralarda kendisi yaparak tarım, hayvancılık, sebze yetiştirmeyi öğreniyor, peynir ve yağ yapıyordu. Bu iki deneme okulu köy enstitülerine varan çabalar içinde önemli bir yer tutar. Necati'nin bu deneme okulları eğitim ve öğretim metodları bakımından öğretmen okullarında yeni ve etraflı bir reformun öncüleri olamamışlardır. Necati'nin ölümünden sonra her iki okul da kapatılmış ve Türkiye'nin gerçeklerine uygun öğretmen yetiştirme çabası köy eğitmenleri ve köy enstitülerine kadar yoluna konamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti ilk 10 yıl içinde kentlerdeki ilkokullarında okuması gerekli çocukların yarıdan fazlasını okutabilmiştir. Başbakanın verdiği bir istatistiğe göre buralarda öğrenme çağındaki çocukların %75'i okula devam etmiştir. Dipnot 74. Tonguç. Canlandırılacak köy. İstanbul 1947, sayfa 308. Ancak kent ilkokullarında da köydekiler gibi bir devamsızlık görülmektedir. 1928 yılında ilkokula kaydolan çocuklardan ancak %25'i okullarını bitirebilmiştir. Bununla beraber kent ilkokullarının hepsi 5 sınıfıdır. Her okula bir baş öğretmen ve 5 öğretmen düşmektedir. Ama illerde okul binalarının yapımı köylerden daha zor olmuş ve daha ilk yıllardan itibaren bina kıtlığı kendisini göstermiştir. Ama ikili veya üçlü öğretim yapmak koşuluyla bir binayı birkaç defa kullanmak olanağı bulunmuş, böylece çocukların hiçbiri okul dışında kalmamıştır. Orta öğretim, Türkiye'nin eğitim sisteminde en zayıf kalan alan olmuştur. İkinci Meşrutiyet'ten İdadi, Sultani gibi değişik adlarla devralınan orta öğretim kurumları, daha 1924 yılında ortaokul ve lise adı altında 6 yıllık bir öğretim devresi olarak birleştirilmiştir. Kuruluşunda orta öğretim bir yandan gençleri hayata hazırlamaya, bir yandan da üniversite öğrenimini beslemeye göre ayarlanmıştır. Uygulamada ise bu öğretim sadece üniversite için hazırlık devresi olmuştur. Bunun dışında öğrenciyi hayata hazırlayıcı programlar ve öğretim buralarda yer almamıştır. Sıkı bir nazari öğretim ve öğrenciyi mümkün olduğu kadar çok kitap ezberlemeye süren bu eğitim bu okullarda sürüp gelmiştir. Denilebilir ki Tanzimat okullarının devlet memurundan başka kimse yetiştirmeyen geleneği Cumhuriyet'in orta öğretiminde yaşanmıştır. Bu okulları bitirenler kendilerine ancak bir kalem memurluğu yapmaya hazır bulmuşlar ve hayatlarını bu yolla kazanmaktan başka bir şey düşünememişlerdir. Latin alfabesinin kabulünden sonra Türkiye'ye geniş bir yetişkinler eğitimi hareketinin geliştiğine yukarıda işaret etmiştik. Bu hamle 1932 yılından sonra duraklamıştır. Üstelik köyün ilkel hayatında ciddi değişmeler olmadığı için bu kursları bitirenler geleneksel işlerinin içinde okuyup yazmaya pek gerek duymamışlar, öğrendiklerini de unutmaya başlamışlardır. 1933 yılında yapılan bazı köy anketleri bu hususu açıkça belirtmektedir. Köye gazete ve kitap gelmez. 1929-1930 ders yılında millet mekteplerine devam eden kadın ve erkekler şimdi kitap ve gazete bulamadıkları için okumalarını ilerletmek şöyle dursun, geriliyorlar. Dipnot 75. Çayır Köyü, Ülkü. Cilt 6, sayı 32. Sayfa 147. Köyümden 1929 yılından itibaren 189 erkek ve kadın halk dershanelerini bitirmiştir. O zaman açılması düşünülen okuma odaları açılmadığı için köylüler öğrendiklerini bile unutacak duruma gelmişlerdir. 1929-1930 yıllarında açılan kurslara devam eden kadın ve erkekler şimdi kitap ve gazete bulamadıkları için bildiklerini de unutuyorlar. Dipnot 76. Nuri Alayunt Köyü, Ülkü. 1933. Cilt 2, sayı 8, sayfa 151. Cumhuriyet ilk 10 yılında büyük değişmeler gerçekleştirmiş ama gene de eğitimin ciddi bir bunalıma düşmesini önleyememiştir. Bu yalnız bir sayı sorunu değildir. Okutulması gereken çocukların okutulmaması sorunu da değildir. Okuyanların, Cumhuriyet'in ve yeni toplumun beklediği değerlerle donatılmaması sorunudur. O kadar ki kimileri çıkıp şurada burada okulumuzun kapandığı iyi oldu. Çocuklarımızın ne dünyasına ne ahiretine yarayacak bir şey öğretmiyorlardı. Ya da bizim köyde hırsızlık ve cinayet çok olur ama bunları yapanlar daha çok köy ilkokulunu bitirenlerdir diyebiliyorlardı. Dipnot 77. Hilmi Halk Neşriyatının Ehemmiyeti, Ülkü 1933, Cilt 2, sayı 7, sayfa 71. 1932'lerden sonra yukarıdaki deney ve eleştiriler Türk eğitiminde yeni aramaları ve yeni çalışmaları hazırlamıştır. Bölüm 6. Modern Eğitimin Geliştirilmesi 1930-1940. 1. Yeni Gelişmeler ve Reşit Galip. 1930'lardan başlayarak Türkiye'de gelişen devletçilik hareketi, rejimin halkçılık ve devrimcilik gibi ilkelerine yeni bir canlılık getirir. Savaş yıllarında köklü bir reform hareketi olarak ortaya atılan halkçılık programı, kuruluşun siyasi çalkantıları arasında 1930'lara kadar bir yanda unutulmuş görünmektedir. Hızlı gelişen siyasi olayların üst üste gerçekleştirilen reform hareketlerinin içinde halkçılığın sözü pek edilmemiştir. Ancak Halk Partisi'nin kongrelerinde halkçılıktan konuşulmuş ve halkçılık, vatandaşın kanun karşısında eşitliği veya memlekette imtiyazlı sınıf ve zümre tanımamak gibi kuramsal planda kalan açıklamaların dar çerçevesini aşamamıştır. Devlet, çoğunluğun yararı adına ekonomik hayata karışmaya başlayınca, çoğunluğu meydana getiren köylü kitlesinin önemi, fikir ve siyaset alanında da yeniden ön plana geçmiştir. Mustafa Kemal'in savaş yıllarında ortaya attığı memleketin hakiki sahip ve efendisi köylüdür fikri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organlarında, idarecilerin söylevlerinde ve aydınların yazılarında yeniden sık sık görünmeye başlamıştır. Aralarında ciddi ayrılıklar bulunan fikir ve siyaset adamları bile Türk köyü sefaletten ve Türk köylüsü bilgisizlikten kurtulmadıkça devrimin başarı kazanamayacağı yolunda görüş birliği içindeydiler. Köye koşmak, Türk köyünü kurtarmak ideali aydınlar arasında hızla yayılmaya başlar. Nasıl ve ne yolla olacağı pek bilinmemekle beraber köye koşmak fikri halkçılığın temeli olur. Türk sanatçıları şiirde, hikayede, romanda Türk köyünden ilk gerçekçi çizgileri verirler. Köy, billur ırmakları var, ne hoş kaynakları var gibi düssel bir mutlu bölge olarak görülmekten kurtulmaya başlar. Devlet eliyle yürütülen dil ve tarih hareketleri Anadolu halkının kültürünü değerlendirme işine girişir. Türkçenin arınması ve zenginleştirilmesi için köylerden on binlerce sözcük toplanır. Bunların konuşma ve yazı dilinde kullanılması çeşitli yollarla teşvik edilir. Hatta devletin gücüyle zorlanır. Milli sanata kaynak olarak halk edebiyatı gösterilmeye başlar. Büyük sayıda masal, türkü, atasözü toplanıp halk evi dergilerinde yayınlanır. Köyün sosyal ve ekonomik yapısını tanıtacak ilk ciddi araştırmalar yapılmaya başlar. Halk Partisi'nin içinde devrimin daha bitmemiş olduğuna, devrimciliğin yapılan reformları korumaktan ibaret bulunmadığına, ekonomik hayatta köklü değişmeler gerektiğine dair ciddi bir hareket belirir. Hükümet kadınların seçim hakları ve laiklik alanında yeni ve cesur kararlar alarak uygular. Memlekette esmeye başlayan bu dinamik hava içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda sadece hareketsizlik görülüyor. Mustafa Necati'nin ölümünden sonra bakanlık yeniden bir bürokrasi makinesi haline gelmeye başlamıştır. Bakanların hiçbiri günlük, parça parça, çok defa birbirine ters düşen işler yapmaktan bir türlü kurtulamamışlardır. Reşit Galip'in 1933 yılında Eğitim Bakanlığına gelişine kadar bakanlığın bu tutumu değişmez. Ama Türk eğitimcileri karşılaşılan güçlükleri çözecek fikirleri aramaya, bunun için yeni eğitim görüşleri önermeye devam ederler. Eğitim alanında rejimin gösterdiği çalışmalar ve girişilen denemelerin verdiği sonuçlar karşısında Türk fikir adamlarından bir bölümü eğitimin tek başına toplum değişmesindeki rolünden ciddi olarak şüphe etmişlerdir. İstanbul Öğretmenler Birliği'nin dergisinde yer alan bu görüşe göre eğitimin Türkiye'nin geçmişinde rolü büyük değildi. Osmanlı İmparatorluğu'nu ayakta tutan onun ekonomik ve siyasi örgütüydü. Bu örgüt içinde okulun ve okul eğitiminin rolü pek önemsizdi. Bugün de okul ve eğitim Türkiye'nin karşılaştığı güçlükleri yenmeye yeterli değildir. Memleketin sanat, ticaret ve ziraat gibi hayati temellerini yaratmaya eğitimin gücü yetmeyecektir. Çünkü memleketin geri iktisadi ve toplumsal bünyesi okulun vermek istediği etkiyi kolayca yok etmektedir. Aile çevresinin baskısı altında bulunan çocuk için basit ve ilkel aletlerle ziraat yapan köy çevresinin etkisinde bulunan köylü için birkaç yıllık köy okulunun vereceği bilginin önemi yoktur. Böyle küçük ve geri köyler halinde toplanış, yeniliklerin tutunması için uygun bir ortam kurmaz. Türkiye'nin asıl büyük sermaye ve ona dayanarak büyük işletmeler kuran iş adamlarına gereksinimi vardır. İlk öğretim ancak bu çalışan insanlar için faydalı olabilir. Dipnot 1. M. Ali Şevki, Bir Asırlık Marif Hareketi, Muallim Mecmuası, sayı 18-20, 1931. Eğitimcilerin büyük bir kısmı ise eğitimin kendisinden değil, Türkiye'de uygulanan biçiminden yakınır oldular. Eğitim anlayışının kusurlarını göstermeye ve yerine Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir eğitim anlayışı getirmeye gayret ettiler. Baltacıoğlu, İçtimai Mektep adlı kitabını bu arada yayınladı. Kadro dergisi, devrim ideolojisini amaç alan bir gençlik ve kitle eğitimi görüşünü savundu. Kadroculara göre, Türk devriminin ilkeleri bütün bir ideoloji haline getirilmeli ve devrim partisi vatandaşları bu ideolojiye göre eğitmek için her dereceden okulları, halk evlerini, radyoyu ve basını kendi kontrolü altına almalıydı. Eğitim, bireyi yalnız toplumsallaştırmakla kalmamalı, devrimci de kılmalıydı. Köye yollanacak öğretmenler, modern teknolojiyi esas edinen iş alanlarına göre yeniden örgütlenmiş öğretmen okullarında yetiştirilmeli, köyde bir yandan devrim ideolojisinin temsilciliğini yaparken bir yandan da modern teknik bilginin köye girmesine vasıta olmalıydı. Dipnot 2. Tahir Hayrettin, İnkılap ve Köy Muallimi, Kadro 20, 1933, Ankara, sayfa 29. Ülkü dergisindeki köycülük çalışmasını idare eden Nusret Köymen, köyde eğitimin mal dağılımı sistemine bağlanmasını önermektedir. Ona göre eğitim köy dükkanları etrafında örgütlenmelidir. Dükkanlar köylünün ürününü aracıların elinden kurtararak değerine satın almalı, bu dükkanların bir okuma odaları, bir de kitaplıkları bulunmalıdır. Dükkanlar özel bir eğitimle yetiştirilmiş köy rehberlerinin idaresine verilmeli, bu rehberler bir yandan ekonomik hayatı düzenlemeye çalışırken bir yandan da köy çocuklarını ve köyün yetişkinlerini okutmalıdır. Köye kitap ve gazete getirilmesi, köyde posta işlemlerinin görülmesi de köy dükkanlarının görevleri arasında bulunacaktır. Köymen, bu köy rehberlerinin yetiştirilmesi işini İstanbul'da açılacak bir köy rehberleri okulundan bekliyordu. Dipnot 3. Nusret Kemal, Halk Dükkanları, Ülkü 4, 1933, sayfa 260. Türkiye'de eğitimi köyün üretim hayatına bağlamak, öğretmeni köy hayatının bölünmez bir parçası yapmak isteği 1934 yıllarından bu yana ileri sürülen eğitimle ilgili görüşlerden büyük bir bölümünün ortak bir noktası olarak görülüyor. Yunus Nadi, Hıfzı Rahman Raşit Öymen, Hilmi A. Malik, Halil Fikret Kanat ve İsmail Tonguç gibi yalnız eğitimle ilgili fikirlerinde değil, politik görüşleri arasında da büyük ayrılıklar bulunan yazarların hepsi öğretmene köyde bir ev, tarla veya bahçe vererek onu yerli bir üretici haline getirmek gereği ileri sürmektedirler. Öğretmen ve eğitimin ekonomik gelişmenin köyde merkezi olması isteğini hiç şüphesiz Türkiye'nin gerçekleri zorluyordu. Köyde görevli olan öğretmenlerin deneyleri de eğitimcilerin bu fikirlerini destekliyor ve onlara cesaret veriyordu. Köyde kendisini yaban sayılmaktan kurtaramayan bir öğretmen, başarısının sırrını köye modern arı kovanları yapıp dağıtmakta bulmuştu. Yaptığı modern kovanların eskilerden hem daha kullanışlı hem de daha ucuz olduğunu gösterdikten sonradır ki, köylü öğretmene ısınmış, onun çevresindeki kuşku havası dağılabilmişti. Başka bir öğretmenin denemesi daha anlamlıydı. Köylü bilgisizlik yüzünden bazı vurguncuların eline kalmıştır. Bunlar 1,5 kuruşluk ipliği, defteri ve kalemi 5 kuruşa, 4 kuruşluk sabunu köylüye 10 kuruşa satıyorlar. Ben Çukurbük Köyü Okulu'nda 555 kuruş sermaye ile bir satış odası açtım. Çocuklar bu parayı kırtasiye alım satım işinde kullandılar. Yıl sonunda hem bana borçlarını ödediler hem de 20 lira sermayeleri oldu. Satış odamız büyüklerin de katılması ile 4. yılın sonunda bir satış kooperatifi halini aldı. Bugün kooperatifin idaresi tamamen köylünün elindedir. 260 lira sermayesi vardır. Bu satış odası köyde en çok sevilen ve benim eğitim alanındaki başarıma en çok etkisi olan bir örgüt olmuştur. Dipnot 4. Fikret Madaralı, Çukurbük Köy Muallimi, Çığır 1934, Sayı 9. 1933 yılında Reşit Galip'in Eğitim Bakanlığı'na getirilmesi ile bakanlık, içinde bulunduğu uyuşukluktan kurtulur, fikir ve eğitim alanında bakanlığın dışında gelişmekte olan bu hareketlere katılır. Reşit Galip, Tarım ve Sağlık Bakanlıkları temsilcilerinin de katıldığı bir köy işleri komisyonu kurar. Komisyon, eğitim merkezleri çevresinde köylerin kalkınması için gerekli görüşleri saptamakta görevlidir. Komisyon çalışmalarını dikkate değer bir rapor hazırlayarak bitirir. Rapor, köy eğitiminin alması gereken yönü şöyle özetlemektedir. Öyle bir köy öğretmeni tipi yaratmalıyız ki, o yalnız köylünün inançlarını işlemek, toplumsal kurumlarını etkilemekle kalmasın. Köyün yüzünü ve ekonomik hayatını da değiştirsin. Bu öğretmen, haiz olacağı nitelikler şöyle sıralanabilir. 1. Köyün inanışlarına etkin olmak. Devrimcilik, laiklik ve cumhuriyetçilik gibi ilkelerin köyde önderliği. 2. Köyün toplumsal hayatını etkileyebilmek. Medeni kanunun köyde uygulanması, onun kurallarına ailede, insan ilişkilerinde uymanın temini, kanunun hedefi olan toplum ve uygarlık esaslarının köyde yerleşmesine çalışmak. 3. Köyün maddi ve ekonomik hayatında etkin olmak. İleri ziraat usulleri, geniş mal değişimini, düzenlenmiş pazar ilişkilerini köye sokmak. 4. Aydın olmak. İyi yetişmiş bir okul öğretmeni olmak, öğretmenlik mesleğinin bütün iyi niteliklerini edinmiş olmak. Sarıklı köy hocasının yerini gereği gibi doldurabilmek için bir köy öğretmeninin yukarıda sayılan niteliklere noksansız sahip olması gerekir. Ders öğretmenliği sadece bu niteliklerden biridir. Köy öğretmenini okul dışında bekleyen çetin ödevler vardır. Köy öğretmeni yalnız okul konusunda değil, toplumsal kurumlar alanında, ekonomi seferberliği alanında ve bütün buna benzer alanlarda devrimci devlet örgütümüzün köyde emin ve yetişkin rehberi ve temsilcisi olmalıdır. Dipnot 5. Tonguç, Canlandırılacak Köy, İstanbul 1947, Sayfa 419. Reşit Galip'in bakanlığının pek kısa sürmesi, saptanan görüşe uygun eğitim çalışmalarına girişilmesine engel olmuştur. Onun kısa bakanlığı zamanında Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da köy öğretmenlerini istenen esaslara göre yetiştirmek için 40 günlük kurslar açılmıştır. Bu kurslarda köy öğretmenlerine köylümüzün ekonomik, zirai, sıhhi, toplumsal ve bedii bilgilerini yükseltmek için neler yapabilecekleri gösterilmiştir. Bakanlık, köylüyü hedef tutan basit bir halk kitapları yayınına başlamıştır. Bu küçük broşürlerden sağlıkla ilgili olan 4 tanesini Dr. Reşit Galip kendisi yazmıştır. Eğitim Bakanlığı, köy yatılı okulları sistemini geliştirmeye ve onu köyün eğitim güçlüklerini çözecek bir proje olarak değer vermeye başlamıştır. Köy yatılı okulları 8-10 okulsuz köyün çocuklarını bir köyde toplamak esasına dayanıyordu. Okulu bulunan köyün temizce evlerinden birisi yatı evi olarak seçiliyor ve yakın köylerin öğretim çağındaki çocukları birer haftalık yiyeceklerini alarak bu yatı evinde toplanıyorlardı. Çocukların başına köyün yetkin ve bilgili kadınlarından birisi getiriliyor ve bu yatı anası çocukların yapamayacakları işlerini yapıyor, yemeklerini pişiriyordu. Yiyecekleri çiğ olarak teslim alan öğretmen her günün yemeğine yetecek kadarını yatı anasına veriyordu. Çocuklar dersler devam ettiği sürece yatı evinde yatıp kalkıyorlar, hafta sonlarında da kendileri evlerini ziyarete gidip yiyeceklerini tamamlıyorlar ya da akrabaları onları görmeye gelerek yiyecek getiriyorlardı. Yatı okulları pratik bakımdan bazı zorlukları çözüyordu. Yeni okul binası, yeni yatakhane yapılması gibi giderler ortadan kalkıyor, bir öğretmenden daha çok sayıda çocuğu okutmak için faydalanmak mümkün oluyordu. Ama köyler arasında yolların ya çok kötü olması veya hiç bulunmaması yatının en ciddi sakıncasını meydana getiriyordu. Ders zamanı kış olduğu için kar, fırtına veya yağmur yolları tıkayınca çocukların yiyeceklerini göndermek zorlaşıyor, böylece çocukların evleri ile bağları kopuyordu. Yatı anası olarak seçilen bilgisiz köy kadınları ne kadar olgun ve iyi niyetli olurlarsa olsunlar, ellerine teslim edilen çocukların yetişmesinde kendilerinden beklenenleri yerine getiremiyorlardı. Öğretmenler ise kendilerinden yatı sisteminin ve eğitimle ilgisi olmayan işlerini yapmakta istekli davranmıyorlardı. Kendilerine teslim olunan ve her zaman bozulması mümkün olan yiyecekleri korumak, her gün onları ayırmak ve pişirilmesini denetlemek kolay iş değildi. Onun için yatı okulları denemesi Adana ve Ardahan gibi bir iki bölgede kalmaktan ileri gidemedi ve terk edildi. Reşit Galip Eğitim Bakanlığı'ndan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin köy eğitimi sorununu gündeme almak ve tartışmak zorunda kaldığını görmekteyiz. Başbakan İsmet İnönü 1934 yılında eğitim üzerinde İktidar Partisi Genel İdare Kurulu'nca görüşme açılmasını önerir. Başbakan'a göre eğitim meselesinde karşılaşılan güçlükler hükümetin sorumluluğunu aşan bir nicelik almıştır. İlkokul öğretmenlerinin bir kısmı gene maaşlarını alamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti okutması gereken çocuklardan köylerde %25'ini, şehirlerde %75'ini okutabilmekte ve okuttuklarının da ancak üçte birine öğretimini tamamlayabilmektedirler. Cumhuriyet Halk Partisi meseleyi tartışmalı ve yalnız öğretmen maaşlarını düzgün ödemek, mevcut sistemden azami randıman almak hususunda değil, gelecekte alınması gereken daha önemli tedbirler içinde hükümete yeni direktifler vermelidir. Dipnot 6. Tonguç, Canlandırılacak Köy, İstanbul, 1947, sayfa 398-404. Halk Partisi'nde yapılan görüşmeler, eğitim meselesine yeni fikirler getirmekten uzak kalmıştır. Milletvekilleri ancak o vakte kadar ileri sürülen, eksik ve parça parça kalan uygulamaları ve fikirleri tekrar etmişlerdir. Özel idarelerin kaldırılması ve giderlerin öğretmen maaşlarına verilmesi, okul kitaplarının Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanması, köy öğretmenlerinin kanuni yetkilerinin artırılması, emekli subayların köy öğretmenliklerinde kullanılması ileri sürülen fikirler arasındadır. Dipnot 7. Ayın Tarihi. No 4, sayfa 30. 1934 Nisan. En küçük köye kadar ilkokul öğretmeni bulup onların köyde yerleşmesini sağlamak, öğretmeni köyde iğreti duran bir insan olmaktan çıkarıp etkin bir üretici yapmak yolunda başarılı ilk girişim köy eğitmenleri projesi olmuştur.